Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 İsvan, 1399 Hicri Kameri, 30 Recep 1442 ve miladi 14 Mart 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşı ile Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki askeri varlığının sürmesi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Haftanın Bakışı ve İran'ı Gezelim Görelim isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani, Fars Körfezi'nden su aktarma projesi ülkenin doğusuna değişime yol açacak dedi. İstanbul'da 6. İslam İnkılabı rehberi açısından Amerikan İnsan Hakları Semineri düzenlendi. Komutan Selami, artık düşmana şart koşan taraf biziz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne büyük önem veriyoruz dedi. Ve Filistin, Çekya'nın Kudüs'te temsilcilik açma kararına tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden ülkenin merkez ve doğusuna su aktarma projesini İran'ın dengeli kalkınmasında oldukça büyük ve tarihi bir proje olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Fars Körfezi ve Oman Denizi'nden Hürmüzgan, Kerman, İsfahan, Güney Horasan, Rezevi Horasan ve Sistan ve Beluşistan vilayetlerine su aktarma projelerinin temelini atma töreninde yaptığı konuşmada bu bağlamda hükümet tarafından yapılan girişimleri işaretle geçen 8 senede su ve toprak projelerinde sıçrama değil büyük bir devrim yaşandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin devamında mübarek Şaban ayının gelmesini kutlarken Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden ülkenin merkez ve doğu bölgelerine su aktarma projelerinin bu bölgelerin kalkınması için zemin sağlayacağını, bugün ülke gençlerinin bilgi tabanlı firmalardaki çaba ve girişimleri sonucu bu projeler için ihtiyaç duyulan boru hatları, pompaj cihazlarının üretiminde kendine yeterlilik seviyesine ulaştıklarını vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi açısından Amerikan İnsan Hakları Semineri'nin 6.sı İnsan Hakları Gençlik Kurumu ve Muhammed-i Mustafa Bilim Kültür Merkezi tarafından İstanbul Esenyurt'ta düzenlendi. Amerikan İnsan Hakları İhtisas Semineri'nin 6.sı Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ve Ayetullah Alevi Gorgani'nin mesajının okunmasıyla İstanbul Esenyurt'ta başladı. Ayetullah Alevi Gorgani mesajında görünüşte insan haklarını savunan Amerika'nın insan haklarının en büyük ihlalcisi olduğu kaydetti. Ayetullah Alevi Gorgani İslam İnkılabı rehberinin beyanatına istinaden insan hakları hakkında kim konuşursa konuşsun ancak Amerikalılar insan hakları hakkında konuşma hakkına sahip değiller. Çünkü Amerika yönetimi dünyada en büyük insan hakları ihlalcisidir diye mesajında belirtti. Seminerin ilk konuşmacısı Ehl-i Beyt Alimler Birliği Başkanı Kadir Akaras'tı. Akaras konuşmasında insan haklarına ilişkin İslam'ın görüşlerine değinerek Batı dünyasında yasaların insani keramete göre olmadığını kaydetti. İslam İnkılabı rehberinin eserlerini koruma ve yayınlama ofisi Uluslararası Bölümü Asya Bölgesi Müdürü Hüseyin Muhammedi Siret'le seminerde yaptığı konuşmada Batılıların insan haklarını bir araç olarak kullandığını, Batı ve Amerika karşıtı olan her ülkeye hızlıca insan hakları karşıtı yaftası yapıştırdıklarını vurguladı. Türkiye'li alimlerden Şeyh Hamza Aydın, araştırmacı yazar Hazım Kural ve İran'dan İnsan Hakları Gençlik Kurumu Genel Sekreteri Emin Ensari de bu oturumda birer konuşma yaptılar.
İran'ın Kerman vilayetine bağlı olan Faryab bölgesinde bugün akşam saatlerinde 5 Richter büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İrvin İran Sismoloji Merkezi'nden naklen verdiği habere göre bugün yerel vakitte saat 16.24'te yeryüzünün 18 kilometre derinliğinde 5 Richter büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olası hasar hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari son 24 saatte ülkede koronavirüsten 88 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini esefle dile getirdi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 88 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7593 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61.230'a, vaka sayısının da 1.746.953'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.831'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.492.488'e ulaştığı bilgisini verdi.
Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran yapımı yeni korona aşısının yakında görücüye çıkarılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Said Nemeki bu bağlamda bugün yaptığı açıklamada, bu hafta Salı günü İran yapımı yeni korona aşısının görücüye çıkarılacağını belirtti. Sağlık Bakanı yeni korona aşısının İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na bağlı Sepen kurumunda düzenlenecek merasimde tanıtılacağını vurguladı. Bugün Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katılımıyla 128 yataklı devre muhafızları kara kuvvetlerine ait mobil bir hastane görücüye çıkarıldı. Sağlık Bakanı bu hastanenin dünyada en değerli hastanelerden biri olduğunu, bu hastane yapımının çok kısa bir sürede büyük dikkatle gerçekleştiğini vurguladı.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün Tahran'daki Mustazafların Gönüllü Seferberlik Kurumu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada "Artık düşmana şart koşan taraf biziz" ifadesini kullandı. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün Tahran'daki Mustazafların Gönüllü Seferberlik Kurumu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada velayet-i fakih kavramının önemine değinerek 42 yıldır en büyük güçlerle karşı karşıya kalan İran milleti inandığı velayet gücüyle düşmanın gücünü kırmayı başardı. Artık biz düşmana şart koşuyoruz dedi. Ülke düşmanlarının İran'la ilgili hiçbir alanda başarılı olmadığını belirten Tümgeneral Selami, düşman aynı zamanda ekonomik savaşı da kaybetti. Maksimum baskı politikası başarısız oldu ve mimarı da hezimete uğradı ifadesini kullandı.
İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Ali Bakri Keni, İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları için ayrımcılığın olmadığını işaretle İran'ın Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'de insan haklarını savunduğu gibi aynı ciddiyetle Avrupa'da insan haklarını savunduğunu kaydetti. Yabancı temsilciler ve büyükelçilerin katılımı ile düzenlenen İran'da zalimce yaptıranların etkilerinin ele alındığı bir oturumda konuşan Bakır İken'i, bir süre önce batılı ülkelerin birbirinin büyükelçisinin kendisi yine yaptığı görüşmede insani bir girişim olarak kendi ülkesinin tutuklu vatandaşına ilaç paketinin ulaştırılması için yardım talebinde bulunduğuna temasla şöyle dedi. Aynı büyükelçiye insan haklarını savunduğunuzu ileri sürüyor olduğunuz halde 85 milyonluk bir milletin ilaca erişimini engelliyor olmanıza rağmen neden o zaman insan hakları damarınızı kabarmıyoruz şeklinde yanıt verdi. Yetkili büyükelçiye yanıtının devamında şu sözleri de kullandığını belirtti. Vatandaşınız olan bir tutuklu için dünyanın diğer yanından İran'a ilaç getirmeye kalkışıyorsunuz. Sayın Büyükelçi, bizimle sizin arasındaki fark şudur. Batılılar insan hakları konusunda ayrımcılık yapıyorsunuz.
Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, ilaç ve sağlık malzemelerine yönelik yaptırımın insanlık dışı bir girişim olduğunu kaydetti. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Cagaryan bugün İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Ali Bakri Keni ile bir araya geldiği toplantının kulisinde yaptığı açıklamada, ilaç malzemelerine yönelik yaptırımın insanlık dışı, yasa dışı ve tek taraflı bir eylem olduğunu ve halk için sorun yarattığını belirtti. Rus yetkili, Rusya başta olmak üzere tüm ülkeler için insan hakları konusunun önemli olduğunu vurguladı. Cagaryan, şimdiye kadar İran'a 3 parti koronavirüs aşısının Rusya'dan gönderildiğini işaretle tam teşekküllü yardım için hazır olduklarını kaydetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dünya Kupası eleme yarışları için ev sahipliğinin İran'dan alınmasının Asya Futbol Konfederasyonu'nun siyasi girişimi olduğunu belirtti. Bugün başkent Tahran'da İran Gençlik ve Spor Bakanı Mesut Sultanifer, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Seyed Rıza Salih Emiri, Futbol Federasyonu Başkanı Şahabettin Azizi ve Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin katılımıyla düzenlenen oturumda Dünya Kupası eleme yarışları için ev sahipliği hakkının İran'dan alınmasına uygun yanıt verilmesi ele alındı. Toplantıda konuşan Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, Asya Futbol Konfederasyonu'nun söz konusu kararını spor ile ilgili değil, daha ziyade siyasi bir karar olarak gördüklerini kaydetti. Sözcü bu bağlamda spor diplomasisini başlattıklarını ifade ederek, futbol severler için en iyi sonuçların elde edilmesi için gereken imkanlarla ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki iç savaşının 10. yıl vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, bugün itibariyle ülkede 13,4 milyon Suriyelinin insani yardıma muhtaç, 2,4 milyon çocuğun eğitimden yoksun ve 5,9 milyon kişinin evsiz olduğuna dikkat çekerek koronavirüs salgınının sivil halkın mağduriyetini daha da arttırdığını bildirdi. Açıklamada Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem atfeden Türkiye'nin ateşkesin muhafazası, sığınmacıların güvenliği ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için mücadele verdiği ifade edildi. Türkiye'nin aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve kendi milli güvenliğine varoluşsal tehdit oluşturan IŞİD ve PKK-YPG bile mücadelesini kararlılıkla yürüteceği kaydedilen açıklamada, terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemlerini meşrulaştırmaya dönük gayretlere müsamaha edilmeyecektir denildi.
Filistin, Çekya'nın Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmasını kınadı. Çekya'nın uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Çekya'nın 11 Mart'ta Kudüs'te Tel Aviv'deki Büyükelçiliğe bağlı bir temsilcilik açmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Çekya'nın attığı adımın kınandığı açıklamada, bunun Filistin halkına ve haklarına yönelik açık bir saldırı ve uluslararası hukukunda aleni bir ihlali olduğu ifade edildi. Kararın Avrupa'nın 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Kudüs'ün hukuki ve siyasi statüsü konusundaki tavrına karşı bir isyan niteliğinde olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Filistin, Arap, İslam ve Avrupa ülkelerinden Çekya'nın bu tehlikeli kararından dönmesi için yaptıkları çağrılara rağmen bu konuda ısrarcı davrandığı dile getirildi. Dışişleri Bakanlığı bu kararın sadece Ortadoğu barış sürecinde değil, Filistin, Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkileri düzeyinde de doğuracağı sonuçlardan Çekya hükümetini de sorumlu tuttu. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Çek Cumhuriyeti'nin Kudüs'te diplomatik temsilcilik açma kararını kaygı vereceği niteledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere de yer verildi. Çek Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler kararları ile teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu adım Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Uluslararası toplumun tüm üyelerine Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet ediyoruz. Çek Cumhuriyeti 11 Mart'ta Kudüs'te Tel Aviv'deki Büyükelçiliğe bağlı bir temsilcilik açtı. Türkiye'nin bu tepkisi Ankara yetkilileri sürekli kendilerine Siyonist rejim İsrail'in cinayetlere ve işgalciliğine karşı mazlum Filistin milletinin yarında yer aldıklarını ileri sürdükleri ama pratikte Müslümanların maslahatına aykırı bir şekilde Kudüs'ü işgal eden Siyonistlerle işbirliği yaptığı bir sırada gündeme geliyor.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İstanbul'daki hastanelerde Filistinli yaralıları ziyaret etti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Filistin Yaralılar Günü münasebetiyle dün İstanbul'daki hastanelerde tedavi gören Filistinli yaralıları ziyaret etti. Haniye İstanbul'da Filistinli yaralıları ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, Filistin halkının gösterdiği fedakarlıklarla ve yaralarıyla topraklarına döneceğini dile getirdi. Haniye, isteyen kabul eder, isteyen reddeder ama Gazze işgalden kurtulduğu gibi Batı Şeria'da İsrail işgalinin pençesinden kurtulacaktır dedi. Haniye açıklamasında Filistin halkının evlatlarından olan yaralıların Arap toplumunun ve İslam ümmetinin başında taç, şeref madalyaları ve zafer kandilleri olduğunu, onların aynı zamanda hayattaki şehitler olduklarını vurguladı. Filistin Yaralılar Günü'nün izzet ve onur günü olduğunu belirten Haniye, düşmanın yenilgisinin de büyük Filistinlilerin eliyle olacağına güveninin tam olduğunu tekrarladı. Gazze'li yaralıların bu bölgeye yönelik her saldırıda verilen onur mücadelelerinde büyük fedakarlıklar gösterdiklerini belirten Haniye, ziyaret ettiği yaralılara hitaben yaptığı konuşmada, Siyonist işgal ordusu hakkında, bu ordu hakkında yenilmez diyorlardı ama siz, yaralarınızla ve Gazze'nin maruz kaldığı üç büyük saldırıda verdiğiniz mücadeleyle yurda dönüş yürüyüşlerinde onu yendiniz dedi. Haniye konuşmasında Filistinli yaralılara kapılarını ve hastanelerini açmasından dolayı başkanıyla, hükümetiyle, halkıyla, bütün Türkiye'ye ve Filistinli yaralılarla burada bizzat ilgilenen Beyaz Eller Derneği'ne teşekkür etti. Bu yardımlarla tek ümmet gerçeğinin de anlamını bulduğunu ve Filistin davasının sadece bir halkın değil, bütün ümmetin davası olduğunun görüldüğünü belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye'nin bir yıllık koronavirüs ile mücadele bilançosu açıklandı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye'nin salgın mücadelesini değerlendiren uzmanlara göre pandemi bilimsel verilere dayalı olarak yönetilmediği, salgın yönetiminde toplumsal ve siyasi cevaplara göre hamleler yapıldığı ifade edildi. Türkiye'de salgının bir yıllık bilançosu ise 2 milyon 800 bini aşkın hasta ve 29 binden fazla ölü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk vakayı açıkladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye'de gündemi salgın belirliyor. Geride kalan bir yılda Türkiye'de vaka ve ölüm sayıları hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları kadar tartışılan bir konu daha vardı. Salgının nasıl yönetildiği. 11 Mart 2020 öncesine bakıldığında Türkiye'nin salgını ülkeye taşımamak için aylar öncesinde aldığı tedbirleri görmek mümkün. Çin'de ilk vakaların ortaya çıkmasından sadece günler sonra 10 Ocak 2020'de uzman hekimlerden oluşan bilim kurulunun kurulması, bu kurulun tavsiyeleri doğrultusunda havaalanlarında termal kameralar yerleştirilmesi, vakaların görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların taramaya tabi tutulması ve bazı ülkelere kısmi uçuş yasakları gibi tedbirler 11 Mart'taki ilk vakanın ortaya çıkışından çok önce alındı. Ancak Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi olan doçent doktor Osman Elbek'e göre bu uygulamalar yeterli değildi. Tüm dünyayı saran bir salgında Türkiye'de vaka olmamasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çeken Elbek, söylenen şey şuydu: biz çok başarılıyız, vakamız yok. Bu en başından beri problemli bir bakış açısıydı, dedi. Ayrıca Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nden Profesör Doktor Sarp Üner'e göre bu tedbirlerin çoğu zamanında alınan tedbirler değildi. Yani Türkiye'de yapılması gerekenlerin büyük bir kısmı yapıldı ancak zamanında değil. İki uzman da Türkiye'de sağlığını kontrol altına almak için gerekli olan en az 2 haftalık tam kapanmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğine dikkat çekiyor. Türkiye'de üretim sürecinin pandemi boyunca hiç durmadığına vurgu yapan doçent doktor Elbek, tam kapanmanın kritik noktası temel ihtiyaç dışındaki üretimin durdurulmasıdır. Türkiye üretim üzerinden karını hiç sekteye uğratmadı. Kapanma dediğimiz günlerin hepsi, dikkat ederseniz, bayram hafta sonu gibi üretimin tabii olarak yavaşladığı süreçlerde gerçekleşti vurgusu yapıyor. Hem Elbek hem de Profesör Doktor Üner'e göre Türkiye bütün bu kararların bir sonucu olarak salgının ilk dalgasından bir türlü kurtulamadı ve halen birinci dalganın piklerini yaşıyor. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi çıkardıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan Fethullahçı terör örgütü FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan devam eden davalarının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Irak ordu birlikleri terör örgütü IŞİD kalıntılarını temizlemek amacıyla ülkenin doğusunda orta güvenlik operasyonu başlattı. Haşr-ı Şabi'den 8 Tugay ve bağlı güçlerin katılımıyla başlatılan operasyona Irak ordusuna ait olan savaş uçakları ise havadan destek veriyor. Irak güçleri şehitlerin intikamı harekatını tamamlamak ve ülkenin Diyarli vilayetinin doğusunda IŞİD'in barınaklarını hedef almak amacıyla yeni operasyonu başlattı. Irak Ortak Harekat Komitesi de yaptı açıklamada, ordu birlikleriyle IŞİD teröristleri arasında Sincar bölgesinde çatışma yaşandığını duyurdu. Açıklamaya göre Irak birliklerinin zamanında verdiği yanıtın ardından IŞİD teröristleri Suriye topraklarına çekilmek zorunda kaldılar.
Haber kaynakları mütecaviz Suudi koalisyonun Yemen ordusu ve halk güçlerinin Mağrib'deki ilerlemelerinden ciddi endişe duyduğunu bildiriyor. Sabah Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen ordusu ve halk güçleri petrol zengini ve stratejik öneme sahip Mağrib vilayetinde birçok koldan kayda değer şekilde ilerleme kaydetmiştir. Suudi medyası ise koalisyonun Yemen güçlerinin Mağrib'deki ilerlemesine engel olmak için Hudeyde cephesini güçlendirmek istediğini, bu nedenle Hudeyde açıklarına ilave güçler gönderdiğini bildirdi. Suudi koalisyon uçakları da dün 4 kez Mağrib vilayetini bombaladı.
Siyonist rejim İsrail'in Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Lieberman, bu rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu ve radikal Yahudilerin yerinin çöplükler olduğunu kaydetti. RT'nin haberine göre Lieberman bugün yaptığı konuşmada işgal rejimi Başbakanı Netanyahu ve radikal Yahudilere yüklenerek Netanyahu ve radikal Yahudilerin yerinin çöplük olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. akşamki ilk yorumumuz Siyonist rejim İsrail'in İran karşıtı insan hakları alanındaki ithamları ile ilgili. Siyonist rejim İsrail ahlaki açıdan İran'da yüce insan hakları konusunda açıklama yapmaya hakkı yoktur. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Avrupa Bürosu daimi temsilcisi ve elçisi İsmail Bekay Hamane, Cuma günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 46. oturumunda Siyonist rejim İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı temelsiz ithamlarına yanıt olarak bu noktaya vurgu yapıp, Batı dünyasının insan haklarına yönelik çifte standartlı tutumlarına değindi. İsmail Bekay Hamane şöyle dedi: "Kimi devletlerin gelişmekte olan ülkelerin yargı sistemini insan haklarını savunma bahanesiyle hedef alıp bu ülkelerde yasaların hakimiyetini zayıflatmasına odaklanmaları esef vericidir." İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki temsilcisinin sözleri aslında insan hakları alanında iki temel soruna işaret etmektedir. İlk sorun gerçeklerin ters gösterilmesidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de Bisset Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada bu hususa değindi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, gerçeklerin ters gösterilmesinin düşmanların yumuşak savaş çerçevesindeki hilelerinden biri olarak değerlendirip, açık ve net yalancılıklarının örneklerinde işaret ederek şöyle buyurdu: "Mazlum Yemen halkı 6 yıldır Amerika'nın da yeşil ışığı ile taş yürekli, zalim Suudi hükümetinin ekonomik, gıda ve ilaç kuşatmasının ve bombardımanının altındadır. Ancak iddiacı batılı devletler ve uluslararası kurumların protesto sesi duyulmuyor. Şimdi de yetenekli Yemen halkının kimi savunma araçlarını üretip hazırlayarak bu saldırılara cevap verdikleri sırada itiraz etmeye başlamışlardır. Birleşmiş Milletler bile bunu yapmıştır. Birleşmiş Milletler'in bu girişimi Amerika'nın girişimlerinden bile daha çirkindir."
Evet, İslam İnkılabı lideri Amerika'nın dünyanın en büyük nükleer depoya sahip olduğunu, 220 bin kişiyi nükleer bomba ile öldürdüğünü ve aynı zamanda bu cinayetlere rağmen sözde kitle imha silahlarına karşı olduğunu da iddia etmekle bir yandan IŞİD gibi terör örgütlerine desteklediğini ve diğer yandan modern medyatik araçlardan ve imkanlardan yararlanarak kendine terörizmle mücadelede öncü olduğunu iddia etmesine, gerçeklerin de ters yüz gösterilmesinin açık örnekleri olduğunu vurguladılar. Kuruluşundan beri işgal altındaki Filistin topraklarında birçok cinayet işleyen Siyonist rejim İsrail'de şimdi de aynı yolda adım atıyor. Filistin Milletinin Savunma Topluluğu Komisyonu üyesi olan akademisyen Ruhullah Mehrcu şöyle diyor: "Siyonist rejim İsrail'in ırkçı bakışı çocuklar ve gençlerin her daim acı çekmesine ve ölmesine yol açmıştır. Binlerce Filistinli genç ve çocuk her gün Siyonist rejim zindanlarında işkence ediliyor. Bunun da açık örneği ise Muhammed El Dure'nin öldürülmesidir. Bu cinayet dünya medyasının kameraları önünde gerçekleşti. Siyonist rejimin destekçisi birçok ülke ise bu feci olayın yanından çok kolay geçtiler ve bu cinayete de itiraz etmediler." İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre temsilcisinin sözlerinin ikinci önemli yanı, İnsan Hakları Konseyi'nin politikleşmeden, çifte standartlardan ve yaflamalaktan ve klişe yaratmaktan uzak durması vurgusuydu. Bekay Hamane bu hususta açık örnekleri denilirken şöyle dedi: "Kanada, Avustralya, Britanya, Danimarka, Amerika, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İsveç gibi ülkelerin değerlerine itham etmeyi, diğerlerine itham etmeyi kendi hakları bilmeleri hem de sanki kendileri insan hakları modelleriymiş gibi bunu yapmaları ve kimsenin onların iç ve dışlarındaki çelişkilerden haberdar olmadığını düşündükleri bir sırada gerçekleşmektedir. Kanada'da bu ülkelerde protestocuların bastırılması, siyahilerin de öldürülmesi, özellikle de Müslüman azınlığın katliam edilmesi, mahpusların işkence edilmesi, göçmenlerin baskı altında tutulmasının yaygın olduğunu da gösteriyor. Ancak bu ülkeler diğer ülkelerde yetkili mahkemelerce cezai yasaların uygulanmasını da insan hakları ihlalleri adlandırıyorlar. Unutmayalım ki Amerika'nın ve kimi Avrupa devletlerinin seçmeli ve politize bir şekilde insan haklarını ele alması bu alanda en büyük darbeyi insan hakları ilkelerine indirmiştir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye ve Avrupa Birliği'nin Suriye hususundaki ihtilaflarının şiddetlenmesi konusunda. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin komşu ülkeler ile ihtilafları çözme yönündeki son girişimlerine rağmen görünen o ki Avrupa Birliği ile Ankara arasındaki Suriye eksenli sorunlar artmakta. Türkiye Dışişleri Bakanı ise Avrupa Birliği suçlamalarını reddederek yayımladığı bildiride Türkiye'nin milyonlarca Suriyeli mülteci ev sahipliği yaptığını ve tek başına bu büyük sorumluluğu yüklendiğini açıkladı. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nun çağrısına uymayıp güçlerini Suriye'den çekmek istememesi, Ankara makamlarının komşu ülkeler ve Avrupa Birliği ile ihtilaflarını çözmek istemediklerini gösteriyor. Böylece Türkiye'li siyasetçilerin açıklamaları Ankara makamlarının zaman kazanmak doğrultusunda olumlu açıklamalar yaptıklarını ve komşuları ve Avrupa Birliği ile ihtilaflarını çözme yönünde laflar sarf ettiklerini gösteriyor. Bu hususta Amerika için gelişme merkezi analistlerinden Max Hoffman şöyle diyor. Türkiye ve Amerika ve Avrupa'daki batılı ortaklarının ilişkileri 10 yılı aşkın süredir her daim düşüş yaşamış ve zayıflamayı tutmuştur. Avrupa Parlamentosu Suriye'deki krizin 10. yılında bir tasarı onaylayarak Türkiye'den hemen güçlerini Suriye'den çekmesini istedi. Avrupa Parlamentosu'nun bildirisine tepki olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye çıkarmasını kendi şartlı savunma hakkı olarak tanımladı. Türkiye ordusu teröristler ile mücadele bahanesiyle 2 yılı aşkındır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal etmiştir ve hala askerlerini bu bölgede tutuyor.
Türkiye ordusunun Suriye kuzeyine yönelik saldırıları aslında Suriye halkı ve hükümeti tarafından ve de uluslararası toplum tarafından da kınanmıştır. Bu yüzden de Türkiye ve Avrupa Birliği arasında çeşitli sorunlar ve sıkıntıların söz konusu olduğu da söylenebilir. Ancak genel bir değerlendirmede Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sorunları ve anlaşmazlıkları iki kategoriye ayırmak mümkün. İlk kategoride Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği koşulları hususundaki itilafları Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik hukuki, siyasal ve medya ve ifade özgürlüğü, adli sistem işleyişi, azınlıkların hakları ve demokrasi ve bireysel ve sosyal özgürlükler ve ayrıca insan hakları ve gümrük meseleleri alanındaki eleştirileridir. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin itilafının da ikinci kategorisi Ankara'nın dış siyaseti alanındaki itilaflarıdır. Bu siyasetlerin başında ise Kıbrıs meselesi ve Türkiye'nin bağımsız Kıbrıs Türk Devleti'ni kurma yönündeki çabaları ve Yunanistan ile arasındaki Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji kaynakları araması ve sondaj itilafları ayrıca Suriye meselesidir. Bu itilaflar gözden geçirildiğinde Ankara'nın Batı ile sorunlarını kısa veya orta vadede çözmesinin mümkün olmayacağını da göstermektedir. Bu yüzden de Türkiye'li siyasetçilerin komşu ülkeler ve Avrupa Birliği ile ihtilafları çözme yönündeki açıklamaları pek ciddi açıklama niteliği taşımamaktadır. Böyle bir ortamda ise düşündürücü husus Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi Suriye topraklarından çıkarma girişimi ve çabalarıdır. Doğal olarak da Avrupalı devletler Türkiye'yi oradan çıkarıp ya kendileri ya da Şam hükümeti muhaliflerini yerleştirmek istiyor. Ankara hükümeti bir yandan da PKK gibi gruplara bastırmak için Suriye ve Irak'a saldırılar gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin bu saldırıları belli bir sonuç vermemesine ilaveten bu ülkenin Batı ile ihtilaflarını da artırmıştır. Bu da uzun vadede Türkiye milli çıkarlarının da zararına olacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Batı Asya'da yaşanan son gelişmeler, bölgede düzensizlik, siyasi belirsizlik ve bölgesel aktörlerin ciddi şekilde karşı karşıya gelmelerinin göstergesidir bir tür. Batı Asya bölgesinin mevcut özellikleri bölgenin geçiş süreci yaşadığını da gösteriyor kim uzmanlara göre. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif daha önce bu geçiş sürecinden bahsetmişti. Ve Batı Asya'daki geçiş sürecinin temel özelliği Amerika'nın bölgedeki varlığının azalması ve bölgede Amerika'ya yönelik baskının artmasıdır. Şimdi biz bugünkü sohbetimizde Batı Asya bölgemizin içinde bulunduğumuz koşullardaki durumun özelliğine ve son aslında gelenen noktaya bakmak istiyoruz sevgili dinleyiciler. Irak'la ilgili, Yemen'le ilgili, Suriye'yle ilgili her gün haberler ve gelişmeler gündeme çarpıyor. Biz de bunları gözden geçirmek için özellikle Amerikan eksenli bir Batı Asya bölgesinin nasıl bir hale geldiğine bakmak istiyoruz. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Yardımcı Uçan Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Şimdi bildiğiniz gibi özellikle Irak'ta İran'ın devrim muhafızlar Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin şehadetinden sonra Amerikan askerlerinin bölgeden ve özellikle Irak'tan çıkmasına yönelik Irak'ta mecliste bir karar taslağı onaylandı ve bunun da hala gündemde acaba uygulanıyor mu gibi sorular gündemde tartışılıyor. Siz şimdi ilk soruda şunu sormak istiyorum. Amerika bizim bölgeden çekilirse sizce özellikle savaş içinde, ateş içinde yanan ülkelerde bizim bölgemizin durumu nasıl olur acaba?
Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Amerikan bölgeden çekilmeye hiç niyeti yok. Şimdi bu sembolik olarak bazen bir yerlerden Amerika güç kaydırır bir yere, birliklerini kaydırır ama öyle bir niyeti yok. Zira açıkçası uzun vadeli Amerikan planlarında bu bölgede ülkeleri parçalayıp küçük küçük devletler, ihtilaflar olan birbirleriyle ihtilaflar olan devletler oluşturmaya çalışıyor. Örneğin Suriye'de. Şu anda nihayetinde söylemek gerekiyor ki Suriye hükümeti artık hemen hemen ülkenin büyük kısmına hakim olmuş ve terörist örgütlerin sonunu getirmeye yaklaşmıştır. Ama hala bakıyoruz Suriye'nin kuzeyinde özellikle bilhassa petrol bölgelerinde enerji kaynaklarının bulunduğu yerde Amerika sürekli sevkiyat yapıyor ve orada oluşturduğu terör oluşumlarıyla kuzeyde bir özel veya bağımsız bir yer oluşturmaya çalışıyor. Soran yok mu? Sen buraya ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Burada bir tane oluşum özellikle bütün bölgenin başına yani İran'a, Irak'a, Türkiye'ye ve Suriye'ye sorun olacak bir özel bölge niye oluşturmaya çalışıyorsun? Söylentilere göre şu anda 40 bin, 50 bin oraya şimdiye kadar tırla oraya silah, cephane ve teçhizat gönderdi. Demek ki Amerikan bölgenin niyeti çıkmak değil, çıkmak olsaydı oraya yerleşmezdi. Nitekim söylemişti bundan önceki başkan Trump. Orada petrol bölgelerini Suriye'ye devlete bırakmayacağız. Kime bırakıyorsunuz? O topraklar Suriye'nin. Siz ne yaptın orada bulunuyorsunuz? Aynı şekilde Irak'ta da öyledir. Irak'ta her ne kadar Irak meclisi bu terör eyleminden sonra Şehit Süleymani'ye yapılan terör eyleminden sonra yabancı askerlerin çıkması için de çok güzel bir büyük oyla büyük oy farkıyla bir karar çıkarttıysa bunun açıkçası Irak'ta şu anda Irak'ta çok bağımsız böyle bir meclisin tamamen kararlarını uygulayacak hükümet söz konusu değil. Bu da onun benzeri bir şeydir. Yemen'e gelince çok içerikli bir siyaset görüyoruz. Bir taraftan Amerika, Suudi Arabistan'a Yemen Savaşı'nı bitirmeye yönelik şey yapıyor, telkinde bulunuyor. Ve bu doğrultuda açıkçası muhtemelen o şeydendir biraz da. Aramco Petrol Şirketi'nin tesisleri her zaman Husi militanlarının hedefinde olduğundan dolayıdır. Öte yandan geçen hafta iki tane Husi militanını, Husi boş komutanını yaptırım listesine aldı. Yani orada da nihayetinde şöyle söylemek gerekiyor. Amerikan yani Biden'la beraber Amerikan devletinin geleneksel sömürgeci bölge net ama böyle Trump gibi aceleci böyle ani kararlarda değil. Emperyalizmin gerçek nedeniyle çok tehlikeli olan varlıklarıyla, askeri birlikleriyle, diğer yumuşak güçleriyle bölgede olduğuna şahit oldu bundan sonra.
Doğrudur. Hocam şimdi Amerika'da hükümet değiştikçe galiba o politikalar öyle yani beklendiği gibi değişmiyor. Sultacı efendim savaş talep ruhu hala devam ediyor. Yani bunu biz Irak'ta da görüyoruz. Suriye'de Amerika'nın Kürtlere verdiği desteklerinde de görüyoruz. Şimdi yönetim değiştikçe bu politikalarda sizce niye bir değişiklik olmuyor acaba?
Ya Amerika'da biz bir temelden Amerika'nın kapitalist emperyal sisteminin değişimine biz şahit olmuyoruz. Orada bir devrim olmadı ki. Orada her zaman için demokratlarla cumhuriyetler arasındaki beyaz sayarın yönetimi değişti. Amerika'nın temel politikalarında şöyle diyelim. Tarih boyunca baktığımızda Amerika'nın diyelim ki 500 tane uzun yıllardan beri dünyada askeri üssü var, askeri kampı var. Yani demokratlar gelince bunu 490'a düşürürüz ya da 480'e düşürürüz diye bir politika yoktu. Uzun vadede Amerika'nın 500 tane dünyanın her bir yerinde askeri üssünün varlığı sürdürülecek. Yani orada hangi parti olursa olsun, ister demokratlar, ister hatta cumhuriyetler de ister söylendi, isterse orada bir komünist parti var James West başkanlığında, isterse onlar iktidar gelsin. Amerikan askeri üssü dünyada her yerde varlığını sürdürecek. Amerikanın asla bir dakika bile olsun askeri ve silah teknolojisinde bir duraksama yaşanmayacak. Amerikan savaş gemileri dünyanın dört bir yanında takımı altında alacaklar. Amerikan uzay istilası sürdürecektir. Yöntem farkıdır. Son dönemde zaten Trump zamanında biraz daha böyle Amerika'nın gerçek dış politikasına yani emperyalist ve saldırgan dış politikasına bir ara verilmişti. Daha böyle bir kişisel ticaret şey gibi, erbabı gibi bakan, kişisel hırslarıyla hareket eden bir politika izlemeye çalışmıştı. Bu da tabii ki Amerika'nın gerçek o emperyalist yapısıyla ters düşmüştü. Bunu da hemen ne oldu? Tekrar Biden geldikten sonra Amerika geri geldi. Bundan sonra da tekrar Amerika'nın dünyanın dört bir yanında, mesela Pasifik'te, Asya Pasifik'te, mesela Güney Amerika'da, mesela Venezuela'ya karşı, Bolivya'ya karşı, hatta Nikaragua'da bir hareketlenmeler var, oraya karşı, Küba'ya karşı Amerikan politikası yaşadı. Değişmeyecek. Yöntemler fark edecektir. Veya dediğimiz gibi Uzak Doğu'da Çin'e, Rusya'ya karşı veya Orta Doğu'daki ülkelere karşı Amerikan siyaseti asla değişmez. Çünkü Amerika'da bir temelden altyapı değişikliği olacak değil. Yani kapitalist sistemden, piyasa sisteminden vazgeçecekler değildir. Ama dediğim gibi mesela Trump zamanında bu karşıtı dosyası hazırlanmış ama onu kamuoyuna açıklamamışlar. Biden şimdi bunu açıkladı. Ama orada da ne görüyoruz? Yani 2 numara, 3 numara, 5 numara, 10 numara sorumluların hepsi yaptırıma tabi tutuldu. Ama emri veren, direkt işin sorumlusu olan Mehmet bin Selman, yani Şehzade Selman, yani Prens Selman'a hiç kimse bir şey dokunmayacak. Onu hiç o güne dünyanın her yerine gelmeyecek. O yüzden emri o vermiştir. İkinci adam, üçüncü adam emri ondan almıştır. O dese yap, yap, yap, yapma dese. Burada da bir içerikli siyaset görüyoruz. Yemen'de görüyoruz, dediğim gibi başka yerlerde görüyoruz. Bu alanda önümüzdeki zamanlarda da Amerika'nın yani Trump zamanından daha ciddi dünyanın varlığı için tehlike olacağını bunun önce yaptığı diyelim ki ta kaç seneye getirdi 53'te İran'da müsaitlik derbesi ya da 74'te Fidel şeye karşı Salvador Allende'ye karşı Şili'deki derbe veya 61'de Fidel Castro'ya karşı domuzlar köfesi saldırısı. Bunların hepsini de hatırlamıyoruz. Demokratların iç başındaydı veya Cumhuriyetçiler. Amerikan bir siyasetiydi. Vietnam Savaşı'nın sürdürüldüğü zamanda, Kore Savaşı zamanında, Guatemala Savaşı'nda, dünyadaki askeri, Amerika şu anda kadar yüzlerce askeri derbeye imza atmış. Bunları hatırlıyor muyuz? Demokrat mıydı, Cumhuriyetçi miydi o zaman başkan? Bu Amerika'nın bir siyasetidir ve bu Amerikan emperyalizmi var olduysa bu sürdüreceğinin şüphemiz yok.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umudum.
Çok sağ olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaaslı hocamızla konuştuk. Sohbetimizde Batı Asya bölgesinin son gelişmelerini, özellikle Amerika'nın bu bölgedeki askeri varlığının bölgemiz için yankıları konusu etrafında sohbetimizi ve analizimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilaat gazetesinde Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmet'in İran ekonomisinin yaptırımların zor dönemini geride bırakarak yeniden büyümeye başladığını açıklaması, Küba Finally Institute'ünün İran'da aşının klinik denemelerinin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Tahran-Havana işbirliğinin iki ülkedeki koronavirüse karşı bağışıklama sürecini hızlandıracağını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde İslami İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanchi'nin tek taraflı yaptırımların milyonların korona aşısına ulaşmasını engellediğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanchi, dünya genelinde herkesin koronavirüs aşısına ulaşmasına yönelik başlatılan sadece birlikte kampanyasına katılarak yasa dışı tek taraflı yaptırımların dünya genelinde yüz milyonlarca insanın koronavirüs aşısını elde etmesini engellediğini vurguladı. İslam İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanchi, Cuma günü Twitter üzerinden yayınladığı mesajda sadece birlikte hareket ederek evrensel bir yaklaşım ile pandeminin yenik düşürülebileceğini kaydederek yaptırım uygulayan ülkelere hitaben insanların canlarını kurtarmak için hemen illegal yaptırımları kaldırın diye kaydetti. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geçen Cuma günü COVID-19 aşısı hashtag ile başlattığı bir kampanyada dünya genelinde herkesin koronavirüs aşısına ulaşması imkanının oluşturulmasını istemişti.
Risalet gazetesinde Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley'nin Yemen'de yüzyılın en korkunç kıtlığı hakkında uyarıda bulunması, Cumhurbaşkanı Rouhani'nin İran'da koronavirüs salgınıyla mücadelenin genelde iyi gittiğini ancak bu durumun çok hızlı değişebileceğini belirterek salgının 4 dalgası hakkında uyarıda bulunması gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde Çabahar Limanı'nın yeni bir ticaret merkezi haline geldiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Sistan ve Beluçistan Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürlüğü Liman ve Ekonomi Yardımcısı Hüseyin Şehdadi, serbest bölgesi potansiyel kapasite ile Çabahar Limanı'nın İran ve Orta Asya'da yeni bir ticaret ve sanayi merkezi haline geldiğini söyledi. İran'a konuşan Şehdadi, Çin, Hindistan, Pakistan ve Fars Körfezi gibi ekonomik güçler Çabahar'a yatırım yapmaktan gurur duyuyorlar. Çabahar Limanı devrimden önce İran'ın güneydoğusunda basit bir limandı. Bu nedenle bu limandaki işçilerin çoğu, özellikle tıbbi sektörlerdekiler, komşu ülkeler ve Asya ülkelerine aitti dedi. Çabahar Limanı'nın artık bölgede stratejik bir liman olarak çok önemli hale geldiğine değinen Şehdadi, konumu ve önemi bakımından İmam Hümeyni ve Şehit Recai limanlarından sonra 3. sırada ve ülkenin arpa, mısır, buğday gibi temel mallarının %20'si Çabahar Limanı üzerinden gelmektedir diye ekledi.
Hemşehri gazetesinde Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair Mısırlı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Mısırlı bir yetkili, Ankara yetkililerinin Kahire ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması ile ilgili açıklamalarına verdiği tepkide, iki taraf arasındaki ilişki düzeyinin yükselmesinin hukuki ve diplomatik çerçevelere riayet edilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Mısırlı yetkili Cuma akşamı Eşarkola Ulusat Haber Ajansı'na verdiği demeçte Ankara yetkililerinin Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bundan önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara ve Kahire arasındaki diplomatik temasların yeniden başladığını söylemişti. Buna rağmen Mısırlı yetkili yaptığı açıklamada, şimdilik diplomatik ilişkilerin başladığını söyleyebilecekleri herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Mısırlı yetkili açıklamasının devamında, Mısır ve Türkiye'nin diplomatik temsilcilerinin müsteşar düzeyinde olduğunu ve diplomatik protokoller çerçevesinde ilişkileri koruduklarını vurguladı. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Bisset Bayramı dolayısıyla konuşması,
İran'dan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin raporuna tepki
ve Hindistan'dan Çabahar Limanı'nın önemine vurgu.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta İslam peygamberinin Yüce Allah tarafından peygamber olarak seçildiği günün yıl dönümü olan Bisset Bayramı'ydı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei konuşmasının başında Bisset Bayramı'nı kutlayarak tüm ilahi peygamberlerin Bisset'inde büyük ilahi hedefler söz konusu olduğunu, bu hedeflerin başında tevhid, ardından insanların nefsinin tezkiye edilmesi, adaletin inşa edilmesi, akıl ve ilmin gelişmesi manasında tayyibe hayatın temelleri atılması, ruhi huzur, maddi refah, güvenli yaşam ortamı, refah, mutluluk ve hepsinden daha da önemlisi beşerin manevi erdemi yer aldığını vurguladı. Ayetullah Hamenei, Bisset'in hedefleri sırf beyan etmekle gerçekleşmeyeceğini belirterek şunları kaydetti. İlahi peygamberler bu çok önemli mevzuyu gerçekleştirmek için sosyal ilişkileri kurmaları gerekirdi. Ki bu da doğal olarak siyasi nizam ve iktidarı gerektiriyordu.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni konuşmasının devamında İran İslam İnkılabı çağdaş dönemde Bisat Bayramı'nı ihya ettiğini belirterek İran İslam İnkılabı Nebevi Bisat'ı izleyerek zulüm, istibdat ve istikbara karşı çıktığını ve her daim mazlumların yanında yer aldığını kaydetti. Ayetullah Hameni, İslami nizamın kurulmasıyla birlikte peygamberler için ortaya çıkan şartların ve yaşanan hadiselerin aynısı yaşandığını ve alemin şer odakları ve müstekbirleri İran milletine karşı cephe kurduklarını vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi gerçekleri ters yüz göstermek, düşmanların yumuşak savaşta izlediği bir başka taktik olduğunu belirterek bu bağlamda düşmanların bazı yalanlarını şöyle beyan etti. Mazlum Yemen milleti 6 yıldır Amerika devletinin yeşil ışık yakması ile zalim ve acımasız Suud rejiminin bombardımanları, ilaç ve gıda maddelerini, ambargoları ve iktisadi kuşatma altında yaşadığı halde uluslararası camiadan ve insan hakları iddiasında bulunan batılı devletlerden hiçbir itiraz sesi gelmiyor.
Dünyanın en büyük nükleer silah depolarına sahip olmak, dünyada nükleer silah kullanarak 220 bin insanı katletmek ve aynı zamanda kitle imha silahlarına karşı olmayı iddia etmek, muhaliflerini testereyle doğrayan ve aynı zamanda insan hakları iddiasında bulunan Suud rejimine desteklemek, bölgede IŞİD gibi tekfirci terör örgütlerini kurup mali ve askeri açılardan beslemek ve bu örgütlerin yardımıyla Suriye petrolünü talan etmek ve aynı zamanda terörle mücadele iddiasında bulunmak, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi'nin Amerika terör devletinin gerçekleri ters yüz gösterdiği diğer bazı örnekler olarak açıkladığı durumlardı.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Amerikalı yetkililerin İran'ın bölgedeki güçlü varlığına karşı kin ve düşmanlık beslediğine işaret eden Ayetullah Hameneyi şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti ister Suriye ister Irak olsun bölgede nerede bulunuyorsa o ülkenin yasal yönetiminin talebi ve rızası üzerine ve müsteşar şeklinde bulunmaktadır. Oysa Amerikalı terörist askerler zorla Irak ve Suriye topraklarına girerek bu ülkelerde askeri üst kurmuştur. Amerika kesinlikle Irak'tan çekilmelidir. Zira bu Irak milleti ve devletinin isteğidir. Suriye konusunda da aynı şey geçerlidir.
Amerika terör devleti son 43 yılda İran'a karşı iktisadi baskı ve komplolarından bir an olsun el çekmedi ve dayattığı en ağır yaptırımlarla İran'a yönelik Şom hedeflerine ulaşmak istedi. Ancak İran milleti sabır ve basiretiyle düşmanların her türlü fitnesine ve kumpasına karşı direnerek onları hüsrana uğrattı. İran milleti bugün yine inkılapçı ruhu ve düşman karşısında korkusuzluğu ile tüm sorunların üstesinden gelebileceğini ispat etmiştir. Bu bağlamda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi iki önemli noktaya işaret etti. Bu noktalardan biri basiret ve diğeri ise sabır ve direnişti.
Geçen hafta İran'ın Cenevre'deki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi İsmail Bekai Hamene, Salı günü 46. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunda Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Cavid Rahman'ın İran raporu batılı ülkelerin siyasi saikleri çerçevesinde hazırlandığını belirtti. Bazı ülkeler insan hakları meselesini muhalif oldukları ülkelere karşı bir silah gibi kullandıklarını belirten BKY Hamene, bu tehlikeli uygulama sorumluluk taşıyan tüm tarafları kaygılandırması gerektiğini ifade etti. İranlı kadınları ikinci sınıf vatandaş niteleyen rapora tepki gösteren BKY Hamene, İranlı kadınların çeşitli ilmi, sosyal ve siyasi alanlarda başarılarına işaret ederek İran'da kadınların ikinci sınıf vatandaş oldukları iddiası asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.
İran temsilcisi BKY Hamene, konuşmasının devamında ayrıca Birleşmiş Milletler özel raportörünün hazırladığı raporun siyasi çıkarlara alet edilmesi ve bir millet hakkında ön yargılı hareket edilmesine sebebiyet vermesinden kaygı duyduklarını kaydetti. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın veladet yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada batılı devletlerin sahtekarlık temelinde yaptıkları propagandaların açıkça bir yalan olduğunu ve bunun en somut delili de İran İslam Cumhuriyeti'nde kadınların durumu olduğunu belirtti. Ayetullah Hameni, bugün kadınlar İslami İran'ın nüfusunun yarısı ve toplumun aktif gücü olarak en yüksek akademik derecelere nail olduklarını ve ülkenin bilimsel ilerlemesinde ve özellikle tıp ve sağlık alanında önemli rol ifade ettiklerini vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi konuşmasının devamında İslam dininde kadın ve erkek ilahi ve insani değer bakımından bir olduklarını, gerçi ortak görev ve sorumlulukların yanında her bir cinsin de kendine özel görev ve sorumlulukları olduğunu, bu yüzden Allah-u Teala da iki cinsin fiziki yapısını bu özel görevlerine uygun yarattığını kaydetti. İnsan hakları iddiasında bulunan ve İran karşıtı kararname çıkaran ülkeler, aslında kendileri en büyük insan hakları ihlalcileridir. Bu ülkelerin yönetimleri muhaliflerini en sert biçimde bastırdığı ve azınlıkların kutsal değerlerine ihanet ettikleri gibi Avrupa Birliği sınırlarında Müslümanları ve göçmenleri taciz etmeyi de ifade özgürlüğü şeklinde yorumluyor.
Geçen hafta Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi Godam Dharmendra Ticaret Odası'nda düzenlenen oturumda Hindistan'ın Mumbai kentinde Hint Okyanusu zirvesinin düzenlenmesi ve zirvede bir gün Çabahar günü olarak adlandırılmasına işaretle İran'ın güneydoğusunda yer alan stratejik Çabahar Liman kentinden bölgede ticari nakliyat kutbu şeklinde söz etti. Büyükelçi Dharmendra şöyle ekledi: İran ve Hindistan arasında yürütülen işbirliğiyle Çabahar Limanı bölge ülkelerini birleştiren ana merkez olacak ve bu ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti kuzeyinde Hazar Denizi, güneyde Fars Körfezi ve Umman Denizi arasında yer alan seçkin coğrafi konumu itibariyle Orta Asya, Kafkasya ve Batı Asya bölgelerini birbirine bağlayan ülkedir. Bu arada Çabahar Limanı, İran'ın okyanusa kıyısı bulunan tek limanı olarak Kuzey-Güney koridorunda çok önemli ve stratejik bir yeri bulunmaktadır.
Bugün İran, Afganistan ve Hindistan arasında Çabahar Limanı üzerine imzalanan üçlü anlaşmanın önemi imzalandığı tarihin üzerinden 5 yıl geçtiği bir sırada daha da belirgin hale geldiği anlaşılıyor. Hindistan Times gazetesi Çabahar Limanı'nda Yeni Delhi'nin faaliyetleri ve bu limanda yatırım yapması hakkında geçtiği haberde, Amerika yönetimi Afganistan'a yük transiti bakımından önemi itibariyle Çabahar Limanı'nı bazı yaptırımlarının dışında tutmak zorunda kaldığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitleriyle tanışmış olursunuz.
Geçen bölümde Huzistan eyaletine yaptığımız seyahatimizi tamamladıktan sonra şimdi yine Fars Körfezi'nin Mavi Sularının kıyısında yer alan bir başka güzel eyaletimiz Buşehir'e seyahat etmek istiyoruz. Buşehir eyaleti tarihi ve doğal güzellikleri özellikle sonbahar ve kış aylarında ılıman iklimi ile birçok turistin gözde mekanlarından biridir. Bu eyalet aynı zamanda Fars Körfezi'nin kıyılarında yer alması, deniz üzerinden ihracatı ve ithalatı, balıkçılık sektörü, petrol ve doğal gaz kaynakları, tarım ve hurma bahçeleri ve yine nükleer santrali ile İran için iktisadi ve stratejik aşılardan büyük önem arz ediyor ve İran'ın enerji başkenti olarak anılıyor.
Buşehir eyaleti 23 bin kilometre karelik alanı ile İran'ın güneybatısında Fars Körfezi'nin kuzeyinden merkezine kadar uzanan bir eyaletimizdir. Eyaletin 600 kilometreye varan Fars Körfezi'ne sahili ise bu şehre stratejik ve iktisadi açılardan özel önem kazandırıyor. Buşehir eyaletinin en önemli limanları ise Buşehir, Gonabe, Deylem, Rig, Dayer, Kengan, Asaluye ve Ameri limanlarıdır. Buşehir limanı aynı zamanda eyaletin merkezidir.
Buşehir eyaleti Arya kavmi İran topraklarına ayak basmadan önce çeşitli kavimlerin ve etnik grupların yaşadığı topraklardı. Burada yerlilerden ve Akdeniz soyundan gelenlerden başka Samiler, İlamiler, Sümerler ve diğer bazı etnik gruplar ve ırklara mensup insanlar yaşıyordu. Yine Buşehir halkı son bir asırda ecnebi işgalci güçlere karşı mücadeleleriyle bilinen bir halktır.
Buşehir eyaleti topografik bakımdan ova ve dağlık alan olmak üzere ikiye ayrılıyor. Eyaletin ovası Fars Körfezi boyunca uzanıyor ve Daleki, Şahpur, Ehrom ve Mend ırmaklarının çökeltilerinden oluştuğu anlaşılıyor. Buşehir ovasında Buşehir ve Borazcan bölgeleri eyaletin kuzeyinde önemli bir alanı kaplıyor. Yeni eyaletin çoğu kentleri ve yerleşim merkezleri de bu ovada bulunuyor. Buşehir eyaletinin dağlık bölgesi ise eyalette baştan başa birbirine paralel olarak uzanan iki sıra dağlardan oluşuyor. Bu sıra dağlarda Geçtorş ve Nogend zirveleri sırasıyla eyaletin kuzeyi ve doğusunda yer alıyor.
Buşehir eyaleti İran'ın sıcak yöresinde yer aldığından iklim bakımından en önemli ve en belirgin özelliği çok sıcak olmasıdır. Buşehir eyaletinin sahil şeridi boyunca genelde sıcak ve nemli ve iç kısımlarda sıcak ve çöl iklimini andırır, niteliktedir. Aslında Buşehir eyaletinin iklimini kısmen serin kış ve uzun süren sıcak ve kurak yaz mevsimi olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Buşehir eyaletinde sonbahar ve ilkbahar mevsimleri çok kısa ve çabuk geçer. Eyaletin yağış miktarı da çok az ve değişkendir.
Buşehir eyaletinde esen rüzgarlar gerçekte Fars Körfezi bölgesinde Suudi Arabistan çölü ile İran'ın güneyindeki dağların arasında basınç farklı yüzünden çeşitli mevsimlerde esen fırtınaların bir parçasıdır. Bu rüzgarlar genellikle Fars Körfezi'nin tüm sahillerinde sürekli eser ve çeşitli bölgelerde farklı adlarla anılır. Bu adlar rüzgarın estiği mevsime göre ve yine denizcilerin zihinsel tasavvurları ile muhtemel tehlikelerine göre seçilmiştir.
Buşehir ekonomisine girince bu eyaletin ekonomisi tarım, besicilik, balıkçılık ve sanayiye dayalı olduğu belirtilmelidir. Eyaletin tarım sektörü tarım arazilerinde ve bahçelerde yetişen ürünler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tarım arazilerinde en çok buğday, arpa, tütün, soğan, susam, sebzevat ve bostan ürünleri yetiştirilir. Bahçe ürünlerine gelince Buşehir eyaleti hurma alanında İran'ın en önemli üreticilerinden biridir. Bundan başka bölgede narenciye bahçeleri de vardır. Eyaletin Deştistan ve Tengistan ilçeleri ise hurma ve narenciye üretimi bakımından eyalette birinci ve ikinci sırada yer alıyor.
Buşehir eyaletinde en önemli iktisadi faaliyetlerden biri de balıkçılıktır. Nitekim eyaletin tüm limanlarında ve sahillerinde halk balık ve karides avı ile uğraşıyor. Öte yandan Buşehir eyaleti iklim şartları sayesinde İran'ın en önemli deve yetiştirme merkezlerinden biridir. Eyalet genelinde 3000 baş deve geleneksel besicilik yöntemleriyle yetiştiriliyor. Eyalette yetiştirilen develer tek hor güçlü ve dört kandan ve karışımlarındandır. Yörenin Deşti adı ile anılan develeri bu eyalette yetiştirilen en önemli develerden biridir ve yönünden İran içindeki büyük rağbet gören ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelere de ihraç edilen aba yapılır. Buşehir eyaletinin aba sektörü deve yününe bağlı bir sektördür ve Deşti ilçesinin Kerdevan köyünde seyrek sayıda atölye aba kumaşı üretmekle meşguldür.
Muhterem dinleyiciler, Buşehir eyaletinin sanayileri, el sanatları ve mekanize sanayi olmak üzere ikiye ayrılıyor. El sanatları da ta eski çağlardan bu yana yörenin kırsal alanlarında yaşayan insanların geçiminde önemli rol ifa etmişti. Gerçi günümüzde Buşehir eyaletinin el sanatları ticaret ve ihracat bakımından pek değerli sayılmaz ve daha çok yöre halkının ihtiyacını karşılar. Eyaletin en önemli el sanatlarına küçük teknelerin inşa edilmesinden başka balık ağı, halı, kilim, keçe, aba ve çanak gibi ürünlere örnek vermek mümkündür. Eyaletin mekanize sanayi ise deniz sanayi, nükleer santral, gıda, ilaç ve otomobil sanayilerinden oluşuyor.
Günümüzde Buşehir eyaleti stratejik konumu, petrol ve doğalgaz ve yan sanayileri ve özellikle Kengan ve Asaluye bölgesinde Güney Pars doğalgaz sahaları ve yine Deyr'de Kuzey Pars ve Deşi ilçesinde doğal gaz yatakları sayesinde dünyanın en büyük doğal gaz kaynağı sayılıyor. Bundan başka Cem bölgesinde devasa doğal gaz rafineri ve Hark adasında dünyanın en büyük ham petrol ihracat tesisleri ve yine bu şehir nükleer santrali bu eyaleti bölgenin ve dünyanın en önemli sanayi ve iktisadi bölgelerinden biri haline getiriyor.
Buşe eyaletinin doğal ve coğrafi ve iktisadi özellikleriyle tanıştıktan sonra bugünkü seyahatimizin sonunda size eyaletin sit alanları ve çeşitli av alanlarına götürmek istiyoruz. Buşe eyaletinin kısıtlı bitki örtüsü, kuraklığı ve sıcak iklimi yürede ancak bu şartlara uyum sağlayabilen hayvanların barınmasına sebebiyet olduğu anlaşılıyor. Eyaletin çölleri ve dağlarının etekleri ve yüksekliklerinde ve yine çeşmeleri ve derelerinde yaban yaşamı dikkat çekiyor. Yörenin en önemli hayvanlarına keçi, koç ve yaban koyunu da örnek vermek mümkündür.
Söz konusu hayvanlardan başka Fars Körfezi'nde ve eyaletin kara sularında çok sayıda deniz canlısı barınıyor. Bunlardan bazıları yerli ve bazıları göçmendir ve sadece arada bir bölgeye uğrayan canlılardır. Yörenin en önemli deniz canlılarına ise karides, köpek balığı, balina, kaplumbağa, yengeç, deniz anaları ve bazı balık türlerini örnek verebiliriz. Buşe eyaletinde ve özellikle sahillerinde çok sayıda kuş barınıyor. Bu kuşlara da kekik, bıldırcın, kırlangıç, bülbül, leylek, turna ve hütüt gibi kuşlara örnek vermek mümkün. Bazı kuşlar ise bir tek kış mevsiminde ve beslenmek üzere Hindistan ve Afrika'dan bu bölgeye geliyor ve bir süre Buşe sahilleri ve çevredeki adalarda barındıktan sonra geldikleri bölgelere geri dönüyor.
Muhterem dinleyiciler, Buşe eyaletinde 4 sit alanı vardır. Bunlar Mend, Hille Göleti, Neyband ve Siyah Kuh sit alanlarıdır. Bu bölgelerden her biri güzel doğal cazibeleri ile meraklıların ilgisini çekiyor. Mend sit alanı Mend Irmağı'nın çevresindedir ve bazı hayvan türlerini koruma bakımından büyük önem arz eden bir alan sayılır. Neyband sit alanı ise yaban hayatı bakımından eşsiz sit alanlarından biridir ve içinde de koç, yaban koyunu ve keçisi, ceylan, kaplan ve diğer bazı hayvanları barındırıyor.
Aynı zamanda av alanı olan Siyah Kuh sit alanı ise Borazcan ilçesinin 83 kilometre güneydoğusunda deniz seviyesinden 1691 metre yükseklikte yer alan ve aşiretlerin kış mevsiminde kaldığı bir alandır. Bu bölgede de binlerce yaban keçi ve koyun barınır ve çevre kurumunun izniyle yılın belli mevsimlerinde ava açıktır.
Hille Göleti sit alanı da özel önem arz eden sit alanlarından biridir. Hille Göleti sit alanı 20 bin hektarlık alanı ile bu şehrin kuzeydoğusunda yer alıyor ve emsalsiz özellikleriyle gri turna ve beyaz başlı ördek gibi dünyanın nadide kuşlarına ve deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor. Hille Göleti aynı zamanda uluslararası göletlerden biri olarak kayda geçmiştir. Bu gölet, Şapur ve Daleki ırmaklarının kesişmesinden ortaya çıkmıştır. Uluslararası Hille Göleti çeşitli bitki örtüleriyle bölgede hava sıcaklığını hafifletmekte ve akan kumları engellemekte önemli rol ifa ediyor. Bu gölet aynı zamanda yüzlerce deniz canlısına ve yine Sibirya ve Hazar Denizi bölgesinden binlerce kilometre yolu kat ederek gelen kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Hille Göleti sit alanında bu nadide kuşlardan başka çakal, tilki ve kurt gibi yırtıcı hayvanlar da barındırıyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.